Ayrım 30.
İbni Tahir yetenekli bir delikanlı ama bir erkek olması için kat etmesi gereken uzun bir mesafe var daha önünde. Şimdi geri dön ve mümkün olduğu kadar çabuk uyut. Meryem de artık dayanamıyordu zaten. İçinden gülmeye başladı. Hasan onu alnından öperek tekrar Apama'ya döndü. Efendimiz kıskanıyor sanırım diye sordu Apama kötü bir niyetle. Peki de ama malum Apama'dan daha az. Ona hoşça kal anlamında el salladı ve Adi'ye kendisini kuleye götürmesini emretti. Kayığın içindeyken derin derin düşünüyordu. Kaleye döner dönmez borazancılara emir vereceğim. Bir günlük bu kadar yeter. Kalbinde ağır bir yük vardı sanki. Eski dostu Ömer Hayyam'ın resmi belirdi birden zihninde. Rahat yastıklar üzerinde yatarken bir yandan güzel bir kızın getirdiği şarabı yudumluyor, diğer yandan da tüm dünya ile alay ediyordu. Bu arada bir yerlere ulaştığını da hissediyordu. Hem de huzur ve barış ortamında. Hasan o an onu kıskandı. Üçümüzün arasında en iyi parçayı o seçti şüphesiz diye düşündü. Meryem'in kulaklarında bir gülümseme ile geri döndüğünü gören kızlar rahatladılar. Kolları çiçeklerle doluydu. Bunları yazı tahtasına eğilmiş olan İbni Tahir'in başından aşağı yağdırdı. Güzel bir şiir mi geldi aklına? En azından denedim. Bize birkaç satır mısra okudu bile dedi Sid. Duyunca kendinden geçeceksin. Meraktan ölüyorum. Hapı avucunun içinde saklayarak İbni Tahir'in yanına diz çöktü. Yavaşça ona yaslandı ve omuzlarının üzerinden yüzünü seyretmeye başladı. İbni Tahir okumaya başladı. Ey öbür Ferhat, anlayabilir miydin aşkın bu kadar çabuk alevleneceğini, kor gibi yanan ateşinin bu denli yakıcı olduğunu? Kimden öğrenebilirdin ki Peygamber Ali'ye olan inancım, benim için çok değerli olan her şey artık bana boş ve tatsız geliyor. Allah, sen ki ruhların derinliklerini okuyabilen ve Meryem'i şiirinden daha güzel yaratan, her şeyi gören, bilen, anlayansın. Söyle bana ne yapmalıyım? Aşk bütün benliğimi kapladı birdenbire. Artık göremiyorum, duyamıyorum, hissedemiyorum. Ondan gayrısını. Ah sevgili Meryem, ruhumun ruhu. Allah'ım, bu zor imtihanda bir kurtuluş yolu göster bana. Yoksa atam Adem mi? Ben de kovulacak mıyım cennetten? Belki de göstermek istedim bana. Savaşımın sonunda alacağım mükafatı. Peki ne yapmak zorundayım? Bu mükafatı ilelebet hak etmek için. Ey Meryem, daha düne kadar kördüm ve bilmiyordu kalbim neye özlem duyduğunu ve bilmiyordu ruhum düşüncelerini neye yöneltmesi gerektiğini. Fakat şimdi her şey apaçık. Kalbim huzur buldu, ruhum kabardı. Sınırsız bir mutluluk içimi doldurdu. Ey Meryem, gözlerinin içinde kendimi kaybettiğim an. Meryem'in gözleri dolu dolu olmuştu. Gözyaşlarını saklamak için çabucak İbni Tahir'in boynuna sarıldı. Çok üzgündü. Zavallı delikanlı diye düşündü. O kadar içten ve o kadar iyi ki, gençlik hayalleri içinde. Kalbinde yalan ve ihanete yer yok. Ve benim payıma düşen onu Hasan'ın kurbanı yapmak. Neyin var Meryem? O kadar genç ve o kadar iyisin ki. İbni Tahir gülümsedi ve Meryem onun kızdığını fark etti. Sonra da içmek için bir şeyler istedi. Kadehi boşalttığında üzerine aniden bir ağırlık çöktüğünü hissetti. Etrafındaki her şey dönmeye başlamıştı. Gözlerinin önünde daha önce hiç görmediği bir manzara belirmişti. Aniden ellerini kafasına götürdü ve geriye doğru düştü. Artık hiçbir şey göremiyorum. Allah adına kör oluyorum. Neredesin Meryem? Batıyorum. Boşluğa düşüyorum. Kızlar korkmaya başlamışlardı. Meryem onu öptü. Buradayım İbni Tahir. Yanı başındayım. ''Seni duyuyorum Meryem'' dedi yorgun bir gülümsemeyle. ''Ey Allah, her şey ne kadar da çabuk değişiyor. Gördüğüm sadece bir rüyaydı. Allah adına, şimdi geriye uçuyorum. Gördüğüm garip rüyayı dinle Meryem. Kutsal Kahire şehrine gelmiştim. Duyuyor musun? Halifenin sarayından içeri girdim. Etrafım karanlıktı. Oo, şimdi de aynı karanlık sardı etrafımı. İlerideki kapının arkası aydınlıktı. Fakat kapının ardındaki taht gözlerimi kör etmişti sanki.'' Halifenin sesini işittim ama o Seyduna'nın sesiydi. Ona doğru baktım. Bir şey seçebilmek mümkün değildi. Çıkış kapısına döndüm. Salon muhteşem bir şekilde aydınlatılmıştı. Merhametli Allah, nasıl bir zayıflık. Seni artık duyamıyorum Meryem. Bana bir işaret ver. Dokun bana. Hayır hayır, ısır beni. Buraya kalbimin tam alnına, sıkı, daha sıkı. Seni hissedebilmeliyim. Hala burada olduğunu bilmeliyim. Meryem İbni Tahir'in elbisesini açarak kalbinin tam altındaki deriyi ısırdı. Tarif edilemeyecek derecede üzgündü. Şimdi seni tekrar hissediyorum Meryem. Oh ne kadar güzel bir ülke. Bak altımdaki ülke, şu altın kubbeye, kırmızı ve yeşil çatılara bak. Şuradaki gök mavisi kuleyi görüyor musun? Çevresinde 1000 tane bayrak dalgalanıyor. 1000 tane renkli sancak uçuşuyor rüzgarda. Binalar, saraylar çılgın bir hızla geçiyorlar önümden. Tutun beni, size yalvarıyorum, tutun beni. Başını arkaya attı. Boğazından acı dolu bir hırıltı yükseldi. Kızların hepsi geri gelmişlerdi. Hepimiz mahvolacağız dedi Sid, karamsar bir sesle. En iyisi kendimizi nehre atalım dedi Meryem. İbni Tahir bayılmıştı. Ona cübbesini giydirin. İtaat ettiler. Meryem yastıkların üzerine uzanarak tavanı seyretmeye başladı. Gözleri kuruydu. Ebu Ali ve Buzruk Ümit, kulenin tepesinde yalnız kaldıklarında afallamış bir şekilde birbirlerine baktılar. Uzun süre balkon koruluklarına dayanarak tek kelime etmeden gecenin karanlığını seyrettiler. Bütün bu olup bitenlere ne diyorsun dedi Buzruk Ümit sonunda. Öyle bir ağa kalktık ki hepimizi biraz zor kurtarırız. Dinle beni. Allah'ın Allah olduğu ne kadar kesinse İbn-i Sabbah'ın deli olduğu da o kadar kesindir. Her halükarda çok tehlikeli bir adam olduğu kesin. Gerçekten de hiçbir şey yapmadan eserini tamamlamasını seyretmeyi düşünüyor musun? Kapana kısılan bir kaplan ne yapar? Ebu Ali sırıttı fakat öbürü düşüncelerini söylemeye devam etti. Dişleriyle etrafındaki tuzağa bir delik açar ve sonra da kaçıp gider. Günün birinde bizi de cennetlerinden birisine göndermesinden korkuyor musun? Gerçekten de güzel bir yerse karşı koymayız ona. Güzel değilse de koymayız herhalde. Dinle Ebu Ali. Dudaklarını arkadaşının kulağına iyice yapıştırdı. Henüz zamanımız var. Biraz sonra üçümüz kulede yalnız kalacağız. Ne demek istiyorsun? Sana güvenebilir miyim? Bir karga başka bir karganın gözünü oymaz. Ancak bir kartalın geri geldiği zaman onu girişte karşılayalım. Ben arkasına geçip hançerimin kabzasıyla onu sessizce bayıltırım. Sonra da onu korkuluğun üstünden Şahrut'a atarız. Ya diğer müminler? Onlara Seyduna'nın bahçelerden geri gelmediğini anlatırız. Fakat adımlar onun geri geldiğini biliyor. Buradan sağ çıkmamız ise mümkün değil. Olay anlaşılana kadar çok uzaklara gitmiş oluruz. Onun için yaşamını feda etmekten çekinmeyecek bir mümin yoktur. Ağa gerçekten de çok iyi örülmüş. Her işin bir tehlikesi vardır. Onun yerine geçmeyi beklememiz bence daha uygun. Fakat Hasan delinin teki. Düşüncelerimizi okuyamayacak kadar değil. Korkuyor musun yoksa? Sen korkmuyor musun? İşte bu nedenle korktuğum için bu meseleyi kesin olarak bitirmek istiyorum. Düşüncelerimizin farkında olduğundan adım gibi eminim. En iyisi bir mezar kadar sessiz olmak. Adımlar korkunç birer silahlar. Fedailer daha da korkunçlar. Öyleyse susalım. Onlar sadece Hasan'ın elinde değil, bizim de ellerimizde birer kılıç olacaklar. Belki de haklısın. Hasan korkunç bir efendi ve her şeyi baştan düşünmenin vakti çoktan geçti herhalde. Bize tüm sırlarını anlattı. En ufak bir dönekliği ölümle cezalandıracağı kesin. Öyleyse onu izleyeceğiz. Dinle, geliyor. Bu akşamki deneyinin son derece ilginç olduğunu kabul etmeliyim. Ben daha da ileri gideceğim. İlginç olması bir yana çok şey vaat ediyor. Hasan nefes nefese onlara bir bakış fırlattı ve gülmeye başladı. Umarım fazla sıkılmamışsınızdır. Fakat birbirinize anlatacak çok şeyinizin olduğundan eminim. Vaktinizi boşa geçirmediniz herhalde. Aşağıda işler nasıl? Merak ettik. Apama seni neden çağırtmış? Sadece kadın kıskançlığı. Aşk üzerine eski ve yeni düşünceler zırvaladı yine. Erkeklerin en kolay hangi yöntemle elde edilecekleri sorusuna cevap vermek zorunda kaldım. Büyük dahiler güldüler. Kötü an geride kalmıştı. Bana kalırsa yeni yöntemleri eskilerine tercih ediyorsun diye şaka yaptı Ebu Ali. Ne yapalım? Dünya devamlı ileriye doğru hareket ediyor. Bu yüzden eskilerden yenileri lehine vazgeçmeliyiz. İbn Tahir bu yeni yöntemin avucuna düştü herhalde. Şu Ebu Ali'ye de bakın hele. Ondan büyük bir ruh avcısı olacak. Her halükarda sen eşi benzeri bulunmaz bir sevgilisin. Peygamberin sakalı adına. Eğer ben bir kadın için bir şeyler hissetsem, isterse yırtık bir gömlekten farksız olsun, onu bir başkasına bırakmaktansa ölmeyi tercih ederim. Bunu ispat ettin zaten sevgili Ebu Ali. Bu yüzden şimdi ne eski ne de yeni bir faraziye koyabiliyorsun ortaya. Fakat beni ele alırsak benim bir filozof olduğumu unutma. En çok değer verdiğim şey dokunabildiğim şeydir. Sadece bir tek gece çok şey değiştirmek için yeterli değildir. İnsanların görüşü de bir gecede değişemez diye belirtti Ebu Ali. Fakat bu prensibi sadece aşk işlerinde uyguladığını sanıyorum. Daha bu sabah birisi sağlığını salt mantık araştırmaları üzerine kurmak istediğini söylememiş miydi? Beni bir av köpeği gibi izliyorsun diye patladı birden Hasan. Gerçekten de zıtlıkların birliğinin imkansız olduğunu mu sanıyorsun? Aksi takdirde vücut ve ruh el ele nasıl yürüyebilirlerdi? Eğer cehennemde evliyalar olsaydı sen cehennemde bir evliya olurdun. Tüm şehitler adına, prensesim de az önce aynı şeyleri söylemişti. Her halükarda sevindirici bir uyuşma bu. Ebu Ali Buzruk Ümit'e göz kırptı. Bu arada Hasan bir meşale yakarak borazancılara işaret vermek için aşağı doğru salınıyordu. Bahçelerden aynı şekilde cevap alınca meşaleyi söndürdü ve yerine koydu. Evet evet, aşağıdakiler gerçekten de durumu en iyi olanlar diye devam etti. Sanki kendi kendine konuşuyordu. Arkalarında kendilerinin yerine düşünen ve karar veren birisi var. Fakat bizim sorumluluklarımızın ve perişanlığımızın bilincini kim ortadan kaldıracak? Ya da yarınları düşünerek geçirdiğimiz uykusuz geceleri? Ya arkasından büyük hiçliğin geleceğini bildiğimiz ölümden duyduğumuz korkuyu kim giderecek? Gök kubbe hala binlerce yıldız ile gözlerimizde parlıyor. Hala hissediyor, hala düşünüyoruz. Fakat ya bilincimizin verdiği eziyetlerin son bulacağı, hiçliğin sonsuz karanlığına ayak basacağımız o büyük an geldiğinde? Evet, aşağıdakilerin durumu gerçekten de çok iyi. Onlara bir cennet yarattık ve ölümden sonra sonsuz zevklerin kendilerini beklediğini öğrettik onlara. Onlardan daha kıskanılacak yaratıklar tanıyor musunuz bu dünyada? Duydun mu Buzruk Ümit? Hasan haklı olabilir. Demek ki yavaş yavaş kavramaya başlıyorsunuz. Biliyoruz ki bizler görünen gerçeklerin çok küçük noktasının efendisi ve sonsuz büyüklükteki bilinmeyenin kölesiyiz. Ben bizi gökyüzünü keşfetmiş olan bir böcek ile karşılaştırıyorum. Şuradaki bitki sapına tırmanacağım diye düşünür. Hedefe ulaşmak için yeterince yüksek görünüyor gözüme. Sabahtan başlayarak akşama dek tırmanır. Yukarı ulaştığında ise tüm çabasının boşa olduğunu görür. Toprak kendisinin birkaç adım altında, yıldızlarla dolu gökyüzü ise hala çok uzaktadır. Tek fark böceğin yukarı çıkan başka bir yol görmemesidir. İnancını yitirmiş ve kainatın sonsuz büyüklüğü karşısında bir hiç olduğunu kavramıştır. Tüm zamanlar için her türlü mutluluk şansını yitirmiştir artık. Büyük dâilere bir işaret yaptı. Gelin, cennetten dünyaya geri dönen ilk müminleri karşılamalıyız. Fatma'nın çevresindeki kızlar camdan baktıklarında Süleyman'ı götürmek için gelen üç hadımı gördüler. Üç ölü gömücü gibi dedi Sara, düşünceli düşünceli. Fatma son bir kez görebilmemiz için Süleyman'ın yüzünü aç diye yalvardı Zeynep. Fatma uyumakta olan delikanlının yüzünü açtı. Çok sakindi. Belli belirsiz nefes alıyordu. Suratına çocukça bir ifade yerleşmişti. Kızlar büyük gözlerle ona baktılar. Zeynep parmaklarını ısırdı ve üzgün bakışlarla onu okşadı. Fatma Süleyman'ı çabucak örttü tekrar. Hadımlar içeri girdiler ve tek kelime etmeden delikanlının vücudunu sedyeye yüklediler. Gidişleri de gelişleri gibi sessizce oldu. Hadımların dışarı çıkmalarıyla beraber kızların hıçkırmaya başlamaları da bir oldu. Halime acı dolu bir çığlık atarak ağlamaya başladı. Sanki diri diri derisini yüzüyorlardı. Hadımlar bu defa da Yusuf'u almaya gelmişlerdi. Fakat burada sadece Cada ve küçük Fatma ağladılar. Züleyha onların geliş ve gidişlerini ses çıkarmadan izledi. Duygularını açığa vurmayacak kadar gururluydu. Bu da hükümranlığının sonu oldu dedi Hanefi'yi yalnız bıraktıklarında. Bir gece için bir erkeğe sahip oldun. Şimdi de onu sonsuza dek kaybettin. Biz hiçbir şeye sahip olmamakla belki de senden daha şanslıyız. Züleyha tasasız bir cevap vermeye çalıştı. Ama acısı çok büyüktü. Dudaklarını ısırarak başını yastıklara gömdü. ''Kalpsizin tekisin Hanefi'' dedi Esma öfkeyle. ''Onu üzmek istememiştim.'' Ve Züleyha'ya yaklaşarak saçlarını okşamaya başladı. Öbürleri de ona uyarak mutsuz kızın saçlarını okşamaya ve onu teselli etmeye çalıştılar. Ta ki uyku gözyaşlarını kurutuncaya kadar. Hadımlar İbni Tahir'in uyuyan vücudunu almaya geldikleri zaman Meryem kızlardan odalarına çekilerek uyumalarını rica etti. Sayıları bu akşam pek kabarık değildi zaten. Fatma'nın ve Züleyha'nın etrafındaki kızlar zaten köşklerinden çıkmamışlardı. Sonuçta Meryem yalnız başına uyudu. Bununla birlikte Halime'nin varlığı ve çocukça konuşkanlığı ona çok yardımcı olurdu. Acaba bu zor akşamı nasıl geçirmişti? Diğer kızların durumları nasıldı? Düşündükçe huzuru kaçıyordu. Ama yarına kadar beklemek zorundaydı. Beklemek ve belki de şafak ışıklarının dağıtacağı karanlık düşünceleriyle boğuşmak. Bütün kaderi buydu işte. Hasan canlı yüklerini koridorun başında bırakan hadımlara döndü. Her şey yolunda gitti mi? Her şey yolunda gitti ey Seyduna. Arkadaşlarını asansörün hareketli hücresine binmelerini rica etti. Sedyeleri de oraya koymuşlardı. Kısa süre sonra görünmeyen siyah kollar onları en yukarıya çıkarmışlardı bile. Yukarıya vardıklarında Hasan uyuyan delikanlının üzerlerini açtı. Oldukça yorgun görünüyorlar doğrusu dedi Buzruk Ümit yavaşça. Hasan gülümsedi. Çok uzun zaman uyuyacaklar. Uyanma vakitleri gelince başarılı olup olmadığımızı anlayacağız. Delikanlıların hava alabilmeleri için hücrenin girişini örten perdeyi yana çekti. Kapının yanına bir nöbetçi diktikten sonra arkadaşlarını uğurladı. Trajedimizin ikinci perdesi de sona erdi dedi onlara. Yarın tekrar burada buluşuruz. İyi geceler. Aşağıdaki bahçelerde ise hadımlar iş başındaydılar. Narin fenerleri asılı oldukları yerlerden indirerek içlerindeki mumları söndürüyorlardı. Bazıları sönmüştü ama bazılarının içinde hala titrek bir alev vardı. Bahçelere tekrar gece hakim olmuştu. Ürkek gece kelebekleri tekrar uçmaya başlamışlardı. Yarasalarda böceklerin peşindeydiler. Uzaklardaki ormanın içinde kah bir baykuşun kah bir panterin sesi geliyordu. Son fener de sönmüştü. Gizemlerle dolu harika bir yaz gecesiydi. Gökteki yıldızlar binlerce esrarlı alevle parlıyorlardı. Uzak, erişilmez. Mustafa elindeki meşaleyi sertçe sallayarak alevlerin canlanmasını sağladı. Meşalenin ışığı kayıktaki diğer altı hadımı da aydınlatıyordu. Geçerken kızlara bir göz atalım diye önerdi dans öğretmeni Esat. Bu akşam onlar için oldukça zor geçmiş olmalı. Fatma ve arkadaşlarının uyudukları köşke gittiler. Esat kapıyı gizleyen perdeyi yana çekti. Mustafa da odanın içine girerek elindeki meşaleyle etrafı aydınlattı. Kızlar şahane bir karmaşa içinde uyuyorlardı. Yastıklara gelişi güzel serilmişlerdi. Kimisi çırılçıplaktı, kimisi de bir elbisenin veya battaniyenin ucuyla şöyle bir örtünmüşlerdi. Büyük çoğunluğu süslerini çıkartma ve makyajlarını silme zahmetine bile katlanmamışlardı. Güzel kollarının ve bacaklarının altında ipek ve brokar kumaşlar bulunuyordu. Tatlı göğüsleri nefes aldıkça huzurlu bir düzenle aşağı ve yukarı hareket ediyordu. Maşallah, buradaki bayağı iyiymiş, dedi Esat anlamlı ve bu şekilde Süleyman'ın ateşine olan hayranlığını dile getirmiş oldu. Şuraya bakın, sanki savaştan çıkmış gibiler. Gördüğü manzara Mustafa'yı o derece kendisinden geçirmişti ki meşalesini elinden düşürmek zorunda kaldı. Dayanamayarak odadan dışarı fırladı. Çılgın bir nehrin kenarına koştu ve gecenin içine doğru haykırmaya başladı. Bu adam vahşi bir hayvan. Aman Allah'ım, bizi ne hale soktular. Bölüm 13. Ertesi gün daha sabahın erken saatlerinde büyük dahiler anlaştıkları üzere Hasan'ın odasında buluştular. Biraz önce hala uyuyan delikanlılara baktım dedi onlara. Hasan selamlaşma faslından sonra. Sanırım artık onları uyandırma vakti geldi. Onu takip ettiler. Hasan pencereleri örten perdeleri çekince içeriye göz kamaştırıcı güneş ışığı doldu. Sonra da odaya girerek gizli geçide yöneldiler. Delikanlılar hala sedyelerin üzerinde yatıyorlardı. Görünüşe göre huzurlu bir uyku içindeydiler. Hasan heyecan ve dikkatle delikanlıların suratlarını inceledi. Dış görünüş itibariyle bir değişime uğramamış gibiydiler. Bilmemiz gereken içlerinde neler olduğu, ruhlarında ne gibi değişimler olduğu, bunu da hemen şimdi öğreneceğiz. Yusuf'u omuzlarından tutarak sarstı. Yusuf, beni duyuyor musun? Dün aydınlanalı çok oldu. Sen hala uyuyorsun. Yusuf irkilerek gözlerini açtı. Dirseklerine dayanarak şaşkınlıkla etrafına bakındı. Tek kelime etmeden ve düşünceleri bambaşka yerlerde olarak dik dik önderlere baktı. Kendine gelmesi uzunca bir müddet sürdü ve suratında sınırsız bir şaşkınlığın izleri okunuyordu. Bütün gece ne yaptın ki bu kadar geç uyanıyorsun dedi Hasan ve muzip bir tavırla ona bakarak. İzninle cennette bulunuyordum ey efendim diye cevap verdi öbürü ve korkuyla ona baktı. Şüphesiz güzel bir rüyaydı oğlum. Hayır gerçekten de cennetteydim. Yusuf beni kandırmaya utanmıyor musun? Arkadaşlarım böyle bir palavra ya kim bilir nasıl gülecekler. Ey Seyduna, gerçekten de cennette olduğuma eminim. Biliyorum bunu. Demek ki sana cennet bahçelerinin anahtarını verdiğime ikna oldun. En ufak bir şüphe gölgesi bile olmadan ey Seyduna. Konuşma sesleri Süleyman'ı uyandırmıştı. Yatağında doğrulmuştu. Bakışları Hasan ile Yusuf arasında gidip geliyordu. Onun da suratında sonsuz bir şaşkınlık ifadesi vardı. Aniden her şey aklına geldi ve telaşla vücudunu yoklamaya başladı. Parmakları cübbesinin cebinde dolaştığı zaman Halime'nin bileziği eline geldi. Suratında dehşet ifadesi belirmişti bu defa. Bakın Süleyman da uyanmıştı. Onun da gece boyunca neler yaptığını merak ediyorum. Bu saate dek uyuduğuna göre. Allah'ın ve senin izninle cennetteydim ey Seyduna. Hadi gördüğün rüyayı gerçek mi sanıyorsun? Hiç kimse orada bulunduğuma inanmaya cüret edemez. Demek istiyorum ki gerçekten ve her şeyimle orada bulunduğuma dair bir delilim var. Delil mi? Onu bana göster. Süleyman bunu söylememesi gerektiğini çok geç anladı. Telaşla kendisini haklı çıkarmaya çalıştı. Nasıl olup da elime geçtiğini bilmiyorum. Kendimi çok yorgun hissediyordum. tutunacak bir yer aradım ve aniden elimde bu bileziği hissettim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Ver bakayım. Süleyman üzüntüyle ganimetini uzattı. Büyük Önder korkunç bir bakışla bileziği inceledikten sonra onu dahilere uzattı. Gerçekten de inanılacak gibi değil dedi. Bu bilezik gerçekten de cennetten gelmişe benziyor. Züleyha'nın da buna benzer bir bileziği vardı diye Yusuf lafa karıştı. Ama yanımda bir hatıra götürmeyi yasaklamıştı bana. Süleyman, Süleyman dedi Hasan başını sallayarak. Bu bileziği ele geçirmene hayret ediyorum doğrusu. Nasıl olur da cennette hırsızlık yaparsın? Zavallı delikanlı korkmaya başlamıştı. Naim ve Übeyde'nin bana asla inanmayacaklarını düşündüm. Bu nedenle de bileziği alıkoymaya karar verdim. Yoksa arkadaşlarının arasında büyük bir yalancı olarak mı tanınıyorsun? Benim onlara anlatacağım şeyleri onlar bana anlatsalardı ben de onlara inanmazdım. Çok iyi. Şimdilik bu bilezik bende duracak. Seni tekrar cennete göndereceğim zaman bileziği benden alırsın. Fakat orada kendini nasıl affettireceğini şimdiden düşünmeye başlasan iyi olur. Bir süreden beri uyanık olan ama daha kendine gelemeyen İbni Tahir konuşmayı şaşkınlıkla dinliyordu. Yavaş yavaş gece olup bitenler aklına gelmeye başlamıştı. Elini göğsüne götürdü ve bir an içi ürperdi. Kalbinin tam altında Meryem'in dişlerinin acıyan izleri vardı. Hasan ona döndü. İki arkadaşının ağzından da inanılmaz şeyler işitiyorum. Onları dün akşam seninle beraber bu küçük odada bırakmıştım. Şimdi de beni gece boyunca bu odada bulunduklarına, aksine başka bir dünyaya gittiklerine ikna etmeye çalışıyorlar. Sen soğukkanlı ve düşünen bir kafaya sahip bulunduğun için onlara inanmaman gerektiğini anlamaya çalış. Aksi takdirde oturduğumuz yerin gece hayaletlerin akınına uğrayarak insanı Allah bilir nerelere kaçırdıklarını düşünmek zorunda kalacağım. Şaka yapmayı sevdiğini biliyorum ey Seyduna. Geceki yolculuğumuzu sana borçlu olduğumuzu da biliyorum ve şimdi de bizi denemek istiyorsun. Demek sen de İbni Tahir, sen de geceyi şu anda içinde bulunmakta olduğumuz odada geçirdiğini iddia ediyorsun. Demek ki cennetin anahtarlarına sahip olduğumu söylediğimde sadece mecazi bir şeyi kastetmiyormuşum. Affet beni Seyduna, kalbime bir daha asla şüphe sızdırmayacağım. Pekala dostlarım, fakat bilmek istediğim bir şey var. Gece boyunca nerede olduğunuzu soran arkadaşlarınıza ne cevap vereceksiniz? Gerçeği söyleyeceğiz. Efendimizin lütfuyla cennetteydik. Hepsi bu. Öyle olsun. Umarım imanınız her zaman bu kadar sağlam kalır. Çünkü yakında bana lazım olacak. Şimdi arkadaşlarınızın yanına gidin. Muhafızlardan birini çağırdı ve onları aşağıya götürmesini söyledi. Büyük dahilerle yalnız kaldığında gözle görülür bir biçimde rahatlamıştı. Her şey öngördüğüm gibi gerçekleşti. Ebu Ali kollarını açarak onun üzerine atladı. Allahu Ekber diye bağırdı. Arşimed'in noktasını buldun. Kucaklaştılar. Son ana kadar başarı kazanacağından kuşku duydum diye itiraf etti buzruk Ümit. Fakat şimdi insan tabiatını değiştirmeye muvaffak olduğuna inandım. Bu haşhaşilerle gerçekten de korkunç bir silah yarattın. Üçüncü perdenin sonu diye iç çekti Hasan. Uyanış veya hayal bahçelerinden dönüş diye adlandırılabilir. Arkadaşlarından üçünün Büyük Önder tarafından çağrılması ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar da geri gelmeyişleri fedaileri meraklandırmıştı.